Ayrım 17. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 173. Sitenin önüne geldiğimizde taksici hala kardeşine lanet okuyordu. Onu dertleriyle baş başa bırakıp başka bir karanlık hikayenin içine adım attım. İzzet pencerede beni bekliyordu. Asansörde çok büyük bir hata yapmış olduğumu fark ettim. Boynum fena halde kızarmıştı. Gayenin bileziği tahminimden daha fazla tahriş gücüne sahipmiş. Ya üzerime sinmiş olan kokusu? Bunu algılamaması mümkün müydü? Asansör 4. kata yaklaşırken sıkıntıyla terlemeye başlamıştım. Artık her şey için çok geçti. Asansörden çıktığımda İzzet, kapının önünde ceset gibi bitkin beni bekliyordu. İzzet, neler oluyor? Önder felaket, çok fena, geç içeri. İçeri girdiğimde evin tanıdık kokusunda, kimi yabancı ve uğursuz bileşenler algıladım. Salona geçtik. İkimiz de ayaktaydık. İzzet yerinde duramıyordu. Onu sakinleştirmem gerekiyordu. Çok fena çok. Kalbi de var biliyorsun. Yüreğine inecek. Karakol köşelerinde ölecek. Ona işkence yaparlar mı? Denetimi ele almam gerekiyordu. Filmlerden öğrendiğim, iyi niyetli yardımcı erkek oyuncuları taklit ederek. İzzet, önce bir sakin ol. Geç şuraya otur. Şu kravatını çıkar dedim. İzzet iş yemeğinden döndüğü kıyafet içinde donup kalmıştı. Gömleğinin sol tarafı pantolonundan dışarı çıkmıştı. Fermuarının üzerinde geniş bir leke oluşmuştu. Tuvaletten aceleyle çıkmış olduğu belliydi. Sarkık yanakları, kırlaşmış saçları onu olduğundan çok daha yaşlı gösteriyordu. Ona acımaya başlayacaktım ki şimdi bunun sırası değildi. Her şeyi en başından yavaş yavaş anlatmaya başla. Ama dur, önce bir kendini toparla. Hemen mutfağa gidip iki su bardağının içine bol buz doldurdum. İçki barı olarak kullandıkları camlı dolaptan bir şişe viskiyi kapıp İzzet'in yanına döndüm. Önce konuşmadan şunu iç. İzzet çok susamış biri gibi bardağı sonuna kadar içti. Uzattığım sigarayı ağzına yerleştirirken, ''Tamam, şimdi yavaş yavaş başla anlatmaya.'' dedim. ''Akşam biliyorsun, İngilizlerle yemekteydim. Döndüğümde babam her zamanki gibi televizyonun karşısına uyukluyordu. Tam ceketimi çıkarıyordum ki kapı çalındı. Bir an sen geldin sandım nedense. Neyse kapıyı açtığımda iki adam önce polis olduklarını söylediler. Sonra da babamı sordular. Kimliklerini gösterdiler mi? Hayır ama her hallerinden sivil polis oldukları belliydi. Her neyse babama seslendim. O da hayırdır diyerek geldi. Adamlara ne olduğunu sordu. Önce bir olay için ifadenize başvuracağız. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekli dediler. Babam üzerine bir şeyler giymek için içeri gittiğinde ben üsteledim. Oğluyum dedim. Bu saatte nasıl bir ifade bu filan diye sordum kibarlığa elden bırakmadan. Adamlardan kara suratlı olanı iğrenir gibi ırza tecavüz ve ölüme sebebiyet verme dedi. Başka da bir şey demedi. O sırada babam geldi. Birlikte asansöre doğru giderlerken ben de geliyorum dedim ve arabanın anahtarlarını aldım. Ama onlar gerek yok deyip çat diye kapattılar asansörün kapısını. Babamı bir daha göremeyecekmişim gibi bir duyguya kapıldım. Koşarak merdivenlerden indim. Peşlerine takıldım. Yolda delirecek gibi oldum. Birilerini arayıp yardım istemeliydim. İştekileri arasam bu olayın duyulacağını düşündüm. Sonra saate baktım. Henüz çok geç değildi. Senin hala Gaye ile olabileceğini düşünüp aradım. Ona bir şey belli etmedin değil mi? İşte bu kadar basitti. Henüz Gaye'nin evinde konukluğun normal sınırları içindeymişim İzzet'e göre. Midemden keskin bir asit dalgası gırtlağıma kadar yükseldi. Kusabilirdim. Yalan söylemek dışında bir seçeneğim yoktu. Hayır, bir alacak meselesi dedim. Neyse, sonra karakola girdik. Babamı sorguya aldıkları için göremedim. Beklemeye başladım. Bir ara nöbetçi komiserlerden birine kendimi tanıtıp bilgi almak istediğimi söyledim. Gençten bir polisti. Anladığım kadarıyla iyi eğitim almış kibar bir polis grubu var. Neyse bu da onlardandı ve bana durumu kısaca anlattı. Babamın yanında çalışan kızlardan biri intihar etmiş. Ayşe Solmaz diye bir kız. En son babamla görülmüş. Cuma akşamüstü. Dün yani. Sonra da kendini asmış. Geride de bir mektup bırakmış. Karnında taşıdığı günahı dünyaya getiremeyeceğini yazıyormuş. Soruşturma başlamış. Esnafın verdiği tarifler, otomobilin plakası. Bir dakika, nasıl oluyor bu? Yani esnaf her gelip geçen aracın plakasını mı alıyormuş? Nasıl bir mahalle bu? İzzet gülümsedi. Aynı soruyu ben de sordum. Polis küçük mahallelerde herkesin birbirini tanıdığını ve gözetlediğini söyledi. Mahallemizin kızını yaşlı ve zengin bir adam mı kapatıyor diye bakmışlardır dedi. Bardaklarımızı bir kez daha içkiyle doldurdum. İçimdeki dedektif kolları sıvamış, küçük not defterine bir şeyler yazmaya başlamıştı. Anlıyorum, mektup. Mektupta ne yazıyormuş? Babandan söz ediliyor muymuş? Emin değilim. Polise mektuba görebilir miyim dediğimde gülümsedi. Bunun mümkün olmadığını söyledi. Ama babamın adı geçmiyormuş. Sadece taşıdığı günahı dünyaya getiremeyeceğini yazmış. Allah Allah. Biraz uğraşırsam bu muammayı aydınlatıp Cevdet Bey'i polisin elinden kurtarabilirmişim gibi geliyordu. Bunu yapmalıydım. Saçma. İşte sana adil bir alışveriş. Al babanı, ver sevgilini. Utanç verici. Sonra? Hepsi bu. Kibar polis, babanız bu gece burada kalacak. Görgü tanıklarıyla yüzleştirilecek. İfadesi alınacak. Parmak izi filan. Sonra duruma göre serbest de kalabilir, şubeye de gönderilebilir dedi. Babam suçsuzdur dedim. Nasıl emin olabiliyorsunuz diye sordu. Ben de o benim babam, tanıyorum onu dedim. Polis, eğer suçsuzsa biz anlarız, merak etmeyin dedi. Sonra da çıkıp eve geldim. İşte bu kadar. Kızın kimsesi yok muymuş? Bilmiyorum, karakolda bir adam vardı. Kara kuru, orta yaşlı biri. Galiba amcasıymış, o da civarda oturuyormuş. Cesedi komşular bulmuş, adama haber vermişler. Of Önder, çok utanç vericiydi. Adam bir köşede sigara içiyordu. Sürekli yere bakıyordu. Kendimi çok kötü hissettim. Çok aşağılık. Adamın yüzüne bakamadım. Adamcağız kederden ve çaresizlikten içine kapanmıştı. Ne diyebilirdi ki? Aslında adama maddi bir yardımda bulunmamız lazım, değil mi? Kan parası diye bir şey duymuştum ama beynim kafatasımın içinde zorluyordu. Yine de çok içki içmiştim. İzzet yardım ister gözlerle bana bakıyordu. Davayı tek başıma çözemeyeceğimi anlamıştım. Dur bakalım. Acele hareket etmeyelim. Önce bir avukat bulmalıyız. Doğru. Bu hiç aklıma gelmedi. Doğru. Ama nereden bulacağız avukatı? Şirketin avukatlarına da gidemem ki. Babama yıllardır söylüyorum bir avukatla çalış diye. Ama dinlemez ki. Dur bir dakika. Telefon defterimi alıp geleyim. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. İçeriye gittiğinde Cevdet Bey'in geçmiş yüzyılda İzzet'in annesiyle çekilmiş fotoğraflarına bakmaya başladım. Clark Gable yakışıklılığıyla kendinden emin pozlar vermiş olan Cevdet Bey. Onun hikayesi böyle mi sonlanacaktı? Yanında çalışan kızlardan birinin ölümüne neden olarak, oğluna büyük bir utanç bırakarak. Olabilir miydi? Suçlu olabilir miydi? Cuma akşamı şu masada oturup rakı içerkenki halini gözümde canlandırmaya başladım. Balık yiyorduk. Balıkları Sarıyer'den aldığını söylemişti. İzzet de şaşırmıştı. Sarıyer'de ne işi olduğunu sormuştu. O da işteki kızlardan birini evine bıraktığını, kızın hastalandığını söylemişti. Evet, bu o kız olmalıydı. İzzet elinde defterle salona döndüğünde bu ayrıntıları ona anlatmaya başladım. Sessizce dinliyordu. Evet, doğru hatırlıyorum. Doğru diye mırıldanıyordu. Babasının bu kızla görüldüğü doğruydu. O geceyi hatırladığımızda bundan kesin bir şekilde emin olabiliyorduk. Bunu hatırlamış olmamız babasının suçlu olduğuna dair bir kanıtmış gibi içimizi kararmaya başlatmıştı. O sırada Cevdet Bey'in balıkçıda gördüğü tuhaf balığı hatırladım. Çirkin, ne olduğu belirsiz yaratığı. Ayşe Solmaz'ın doğurmak istemediği günah. Bunun bir başka uğursuzluk işareti olduğunu hükmettim. Ama bu düşüncemi İzzet'le paylaşmadım. İzzet dalgın dalgın defterinin sayfalarını çeviriyordu. Bıraksam uyuyacak gibiydi. Saat sabahın 3'ünü geçmişti. Birden başını defterden kaldırdı. Önder, sence babam suçlu mu? Aniden sorulmuş önemli bir soru. Cevaplamaya gecikirsem bu konuda kuşkum olduğu izlenimi yaratırım korkusuyla. Hayır dedim. Kesinlikle suçlu olamaz. Baban kızı gerçekten de iyilik olsun diye evine bırakmıştır. Sonra da balık alıp eve dönmüştür. Her şey aydınlanacak. Merak etme. İzzet söylediklerimin arkasının boş olduğunu düşünüyor olmalıydı ki başka bir soru buldu. Peki bir erkek 36 yıl boyunca bir kadının yasını tutabilir mi? Böyle bir aşk olabilir mi? Bence de bu pek mümkün değildi. Ama artık başka bir Önder vardı sahnede. Neden olmasın? İnsanlar anne ve babalarının birbirlerine aşık olabileceklerini pek düşünmez. Ama onlar da bir zamanlar gençti, değil mi? Arkanda duran resimlere bir baksana. 36 yıl bir kadının resminin gölgesinde yaşayan bir adam. Yanında çalışan kızlara tecavüz eder mi? Soruyu tecavüz kelimesiyle bilerek sertleştirmiştim. Çünkü ben de çok iyi biliyordum ki Cevdet Bey'in başka bir kadına, canlı bir kadına kapılması çok da mümkündü. Ama tecavüz etmezdi. Ya benim babam? O da 20 yılını aynı şekilde geçirmemiş miydi? Belki de öğrencilerinden biriyle. Bu o kadar uzak bir olasılıktı ki. Böyle bir şey olsa anlardım. Üstelik yıllardır babanla yaşıyorsun. Onun kadınlara ilişkin bir zaafı olduğunu gördün mü? Hayır ama... Ama bu daha anormal bir şey değil mi? Yani birini çok sevebilirsin. Uğrunda çılgınlıklar yapabilirsin. O öldüğünde delirebilirsin. Yıllarca unutmayabilirsin ama... Yine de bedenin doğal ihtiyaçları vardır. Zaten aşk denilen şey de böyle bir doğal ihtiyacın sonucu değil mi? Aslında ben de aynen İzzet gibi düşünüyordum. Yıllarca bastırılan cinsellik bir yerden kendini ortaya koyabilirdi. Hem de en akıl almaz biçimde. İçimden bir ses ise şiddetle itiraz ediyordu. Bu sesin sahibi, gayeye aşık olan bendim. Saçmalama İzzet. Eğer babam başka birine aşık olacaktıysa, bu yanında çalışan kızlardan biri olmazdı herhalde. Neden olmasın? İnsanların çoğu iş yerindeki insanlarla evleniyorlar. Ya da sevişiyorlar, eşlerini aldatıyorlar. Aldatıyorlar. Bu sözün zihnimde büyümesine izin vermemeliydim. Saçmalıyorsun İzzet. Neredeyse babanı suçlu çıkaracaksın. Unutma, baban hasta olduğu için kızı evine bırakmış. İyilik etmiş ve şimdi karakolda. İzzet başını sallıyordu. Belli ki o da birçoklarının kolayca yaptığı gibi, başına kötü şeyler gelen insanların, aslında bunları hak ettiklerine dair acımasız düşünceler geliştirmeye başlamıştı. İnsanlar bazen kötülükle baş edebilmek için, kurbanda da bir sorumluluk bulmaya çalışırlar. Çünkü nedensiz kötülüğün varlığını kabul etmek çok zordur. Eğer nedensiz kötülük diye bir şey varsa, bir gün ben de o rastlansal kötülüğün kurbanı olabilirim diye düşünür insan. İzzet'in babasını, bu kadar kolay harcamasını da sinirlenmeye başlamıştım. Ama kuşku bulaşıcı bir şeydir. Bunları düşünürken bir yandan da Cevdet Bey'in suçlu olabileceği seçeneği güç kazanıyordu zihnimde. Hah buldum Salim. Bu çocuk liseden arkadaşım. Sonradan avukat olmuştu. Geçenlerde Gaye ile bir barda karşılaşmıştık. Kartını da vermişti. Tamam onu arayabiliriz. Saate baktım. 4'e geliyordu. İzzetciğim yarın sabah ararız. Bu saatte kimseyi arayamayız. Şimdi biraz uyuyalım. Yarın için güç toplamamız gerekli. İzzet bitkin bir şekilde başını salladı. Tamam sen benim yatağımda yat. Ben buraya kıvrılırım. Hayır sen yatağında yatıyorsun. Ben şuraya kıvrılırım. Bir şey demedi. Belli ki aklı birkaç saniyeden fazla bir konu üzerinden yoğunlaşamıyordu. Salondan çıkarken bir an döndü. Ama eğer babam böyle bir şey yaptıysa, onu asla affetmeyeceğim. Yakayı sıyırsa bile. Bir şey diyemedim. Gözlerimi kırpıştırdım. Gaye ile yaşadıklarımızı ona asla anlatamayacağımızı anladım. İzzet salondan çıktıktan sonra ışıkları kapatıp üçlü kanepeye uzandım. Pencereden esen rüzgarla deve tabanının yaprakları kıpırdıyordu. Kentin ışıkları odanın içinde müpem gözlerin canlanmasına yetecek kadar güçlüydü. Gözlerimi kapattım. Boynumdaki kızarıklık tatlı tatlı sızlıyordu. Elimi burnuma götürdüm. Gayeden kalan son koku zerreciklerini içime çektim. Onun kokusunu algıladığım anda görüntüsü de tüm berraklığıyla canlandı. Bara dönüştürmüş olduğumuz sehpanın yanında. Dizlerimizin üzerinde öpüşüyorduk. Teni sıcaktı. Ani bir kapı çarpma sesiyle gözümü açtım. İzzet'in annesinin büyük boyutlu siyah beyaz fotoğrafı uzaktan geçen bir arabanın farıyla aydınlandı. İzzet tuvalete gitmiş olmalıydı. Ellerimin arasında duran organım, Sevdap Hanım'la göz göze gelince hızla söndü. Doğruldum. Bir sigara yaktım. Ne yapıyordum böyle? Felaketler denizinde çırpınan bu evin içine bir yılan gibi çöreklenmiş. Zehrimi gizlice akıtmaya hazırlanıyordum. Beni böyle kötü kılan şey neydi? İnsan birine aşık olduğunda, suçluluk değil, coşku hissederdi. Oysa ben... Durumu değerlendirmeye çalıştım. İki seçenek vardı. İlk senaryo, Cevdet Bey birinde suçluydu. Diğerinde masum. Ama ben her iki senaryoda da kötü adamdım. Kendimi aradan çıkararak senaryoları düşünmeye başladım. Birinci senaryoda, Cevdet Bey'in Ayşe'si Olmaz'la tek ilişkisi, işçi işveren düzlemindeydi. O gün Ayşe'si Olmaz hamile olduğu için bulantı, baş dönmesi gibi belirtilerle fenalaşmış, işten erken çıkmak istediğini söylemişti. Kime? Önce iş yerindeki en samimi arkadaşına tabii. O da patrondan izin istemek için Ayşe'yi Cevdet Bey'in odasına götürmüştü. Cevdet Bey kızın durumuna üzülmüş. Belki de çalışanlarına yeterince destek olamadığını düşünmüş. İyi patron, onu taksiyle göndermeyi planlayarak evinin yerini sormuştu. Sarıyer'de oturduğunu öğrenince, yüklü bir miktar para vermesi gerekeceğini hesaplayıp, benim de o tarafta işim var seni bırakırım demişti. Ayşe Solmaz'ı evine kadar götürmüş, sonra da balıkçılara uğrayıp masum bir şekilde alışveriş yapmıştı. Peki o halde, Ayşe Solmaz'ın taşıdığı bebeğin babası kimdi? Kim bilir? Yani Ayşe Solmaz dışında kim bilebilir? İş yerindeki arkadaşlarından biri bilebilirdi. Bunu aklıma iyice not ettim. Yarın avukata bu noktayı araştırmasını hatırlatacaktım. İkinci senaryodaysa Cevdet Bey kötü adamdı. Birkaç zamandır Ayşe Solmaz'la birlikte oluyorlardı. İş çıkışlarında veya tatillerde, orta sınıf otellerde, yazlık yerlerde veya bu evde. O halde iş yerinde Ayşe Solmaz'ın son zamanlarda işe geliş gidiş saatlerinde bir düzensizlik olup olmadığı araştırılmalıydı. Ayrıca İzzet'e de babasının son zamanlarda geceleri eve gelmediği oldu mu? Bu sorulmalıydı. Başka? Bu apartmanın kapıcısı sorgulanabilirdi. Kızın bir resmi bulunup gösterilmeliydi. Belki bu eve getirmişti kötü Cevdet Bey kızı. Ama bu düşük bir olasılıktı. Duvarlarda bu resimler varken. Ama belki de, evet evet, senaryo daha da anlamlı bir hale gelebilirdi. Ayşe Solmaz, Sevtap Hanım'a inanılmaz derecede benziyor olabilirdi. Cevdet Bey'in de neden yıllar sonra böyle bir gönül macerasına kalkıştığı bu sayede anlam kazanırdı. Alışıldık bir yerli film kalıbı. Her ne sebepten olursa olsun aralarında bir ilişki vardı. Yatıyorlardı. Ve o gün Ayşe Solmaz Cevdet Bey'in ofisine gelerek ondan hamile kalmış olduğunu söyledi. Cevdet Bey bir rezalet çıkmasın diye sekreterine Ayşe'nin hastalandığını, onu evine bırakacağını söyleyip kızı alıp hemen dışarı çıkardı. Arabayla önce sahilde bir yere park edip tartıştılar. Cevdet Bey çocuğu aldırabileceklerini, korkmamasını söyledi. Ama Ayşe Solmaz henüz bilmediğimiz bir nedenle buna karşı çıktı. Belki de Cevdet Bey'e aşıktı. Belki onunla evlenmek istiyordu. Belki de bilmiyordum. Bu senaryonun birçok yeri sarkıyordu. Sonunda her şeyi yoluna koyacaklarını söyleyip onu evine bıraktı. Belki de onu evine ilk bırakışı değildi. Ve bu yüzden de esnaf arabasını iyice bellemişti. Sonra kafasını dağıtmak için balıkçıların orada dolaşmaya başladı. O tuhaf balığa dikkat etmesinin nedeni de duyduğu vicdan azabıydı. Kafası karışmıştı. Ayşe'si olmazsa evlenemezdi. İzzet ne derdi sonra? Senaryoların ikisi de olabilirdi. Şu anda hangisinin gerçek olduğunu bilemediğimiz için iki olayın da gerçeklik değeri %50'ydi. Schrödinger'in kedisinin yaşam durumu gibi. Kutuyu açmadığımız sürece hem yaşıyor hem ölü. Oysa Ayşe Solmaz çoktan ölmüştü. Cevdet Bey ise sorguda. Zavallı adam. Laf aramızda bir gelin adayı da var. Çok güzel bir kız ama... Cevdet Bey'in son görüntülerinden en belirgin olanı buydu. Gaye hakkında yarım kalan bu cümlesiydi. Bu anı kendi durumumu sorgulamama neden oldu. Peki ya Gaye ile benim hikayem nasıl sürecekti? Bunu düşünemeyecek kadar yorulmuş olmalıydım ki uykuya teslim oldum. 17. ayrımın sonu, sayfa 182.